Efendim merhabalar, Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doçent Doktor Ebubekir Ceren hocamızla beraberiz. Allah söyletti diyeceğim hocam. Yani inşallah yakındır.
Öyle, hayırlısı bakalım.
Öyle söyleyeyim. Kıymetli hocamla beraberiz. İnşallah geçen hafta şan programımızda Tanzimat'ı konuşmuştuk. Ve evet. Islahat fermanına değineceğimizi söylemiştik. Bu hafta Islahat fermanına geçen süreçteki önemli bir takım hadiseleri konuşacağız ve Islahat fermanını konuşacağız. Islahat fermanının Osmanlı tarihi açısından çok ciddi önemi ve sonuçları bulunuyor. Bunları dile getirmeye çalışacağız dilimiz döndüğünce. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum ben de.
İnşallah. Bir arkadaşıma şey demiştim hocam. Doktorasını bitirmek üzereydi. Daha bitirmemişti. Hı-hı. Doktor dedim. Ondan sonra kısa bir süre sonra doktor oldu.
Ne güzel.
Yani darısı inşallah başınıza. Allah sürekli diyelim.
Makam mevkiler önemli değil ama inşallah hayırlısıyla.
İnşallah Allah hayırlı bir şekilde nasip olmasın ve inşallah hayırla hizmet etmeye nasip eylesin.
Bu vesileyle tabii bayram vesilesiyle dinleyicilerimizin kulaklarına misafir oluyoruz.
Eyvallah.
Tüm dinleyicilerimizin bayramını bir vesile tekrar tebrik etmiş olalım.
Eyvallah hocam. Biz de öyle. Şimdi Islahat Fermanı'nı konuşacağız dedik. Tabii ona gelene kadar Islahat Fermanı öncesinde yaşanan çok ciddi bir hadise var Osmanlı tarihinde. Hı-hı. Bir Kırım Savaşı var. Kırım Savaşı bir anlamda Birinci Dünya Savaşı öncesinde bir dünya savaşına hazırlık olarak da değerlendiriliyor hocam.
Doğru.
Kırım Savaşı'ndan başlayalım. Nasıl başladı Kırım Savaşı?
Kırım Savaşı aslında bizim tarihimiz açısından da önemli. Avrupa tarihi bakımından da oldukça önemli. Birincisi bir defa bizim 19. yüzyıldan Avrupalı devletlerle bir ittifak kurup zafer elde ettiğimiz nadir askeri karşılaşmalardan bir tanesidir. Ama Avrupa tarihi açısından baktığımızda da şunu görüyoruz. Yani 1814-15'ten itibaren Avrupa'da bir Viyana düzeni diye bilinen bir düzen vardı. Bir barış ortamı vardı. Hı hı. Bu barış ortamı Kırım Savaşı ile beraber bitmiş oluyor. Yani kabaca şöyle söylemek gerekirse Fransız devrimi sonrası 1789'dan sonra Napolyon'un macera perest bir tutumlarıyla bütün Avrupa bir savaşa girmiş ve bu 1814-15'e kadar sürmüştü. Viyana Kongresi bu düzeni, eski düzeni yeniden oturtmuş ve bir barış dönemi hakim olmuştu. Yaklaşık 1814-15'ten 53'e kadar, yani bir nereden baksanız 40 yıl kadar bir dönem, hı hı, Avrupa'da bir barış dönemiydi. Ama Kırım Savaşı ile beraber tekrardan suların ısındığını görüyoruz. Ve birçok ilki de aslında beraberinde getiriyor bu savaş. Bu açıdan önemli.
Peki hocam kimler arasında yaşandı Kırım Savaşı?
Ya da şöyle ben başlayayım. Kırım Savaşı adı Kırım olmakla beraber aslında savaşın sebebi Osmanlı Orta Doğu'suna dayanıyor. Hı hı. Yani savaşın çıkmasına asıl sebep kutsal mekanlar, makamatı mukaddese diyebileceğimiz Kudüs'teki yerlerle alakalı. Özellikle Betüllahim'deki Doğuş Kilisesi, Kamame Kilisesi ve civarlardaki Hristiyanlık tarihi açısından önemli bazı yerleri kimin kontrol edeceği meselesi biraz ön plana çıkıyordu. Hı hı. Burada özellikle Katolikler biraz daha ön plana çıkıyordu. Fakat 1774'te özellikle Ortodoksları öne çıkartacak önemli bir gelişme vardı. O da şuydu. Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Osmanlı Ruslara karşı yenilmiş ve Ruslar Ortodoksları himaye etme hakkını elde etmişti.
Hı hı. Osmanlı topraklarındaki Ortodoksları.
Aynen öyle. Aslında bu tarihlerden sonra hep bu gayrimüslim tebaların, milletlerin farklı bir Avrupalı devlet tarafından himaye edilmesi Osmanlı'nın en önemli yumuşak kırınlarından bir tanesi olacak. Hı hı. Ve bu yüzden bugün ya da önümüzdeki program Islahat Fermanı'nı konuşacağız muhtemelen. Bu Ortodoksların Ruslar tarafından himaye edilmesi meselesi Kudüs'te de Ortodoksları yavaş yavaş ön plana çıkartacak. Yani Kudüs'teki asıl mesele Katoliklerle Ortodokslar arasında.
O zaman tabii Yahudilerle ilgili bir durum söz konusu değil.
Yok. Daha ve burada asıl konuştuğumuz yerler Hristiyanlıkla alakalı olduğu için, hı-hı, Yahudileri meselenin bir kenarında görmüyoruz. Ama problem şu. Fransa bu dönemlerde iç karışıklıklarla uğraşıyor. Yani Fransız devrimi var, ardından Napolyon savaşları var. Dolayısıyla bölgeye çok müdahil olamayacak, Katolikleri çok fazla himaye edemeyecek. Rusya da bu boşluğu doldurup aslında Ortodokslar daha ön plana çıkacak. Ve aslında bu dönemde Kudüs'ü ziyaret eden Ortodoks ziyaretçilerin sayısı da çok ciddi anlamda yükseliyor. Hı hı. O yüzden fiili bir durum ortaya çıkıyor aslında. Ve Rusya da bunu işte İstanbul'a göndermiş olduğu özel temsilcisiyle Prens Menchikov'la dile getirecek. Bu adam hatta biraz da protokol sınırlarını da aşarak daha ne diyelim Osmanlı'ya ultimatum vermeye kalkacak. Hı hı. Ortodoksların işte bölgedeki Katoliklerden daha öne geçirilmesi, daha fazla haklar verilmesi konusunda çeşitli ultimatumlar olacak. Fakat Osmanlı bunları reddedecek ve sonuç itibariyle Menchikov Rus elçilik personeliyle beraber İstanbul'u terk edecek ki bu yavaş yavaş savaşın emaresi anlamına geliyordu. Ve savaşta Rusya'nın bizim işte Eflak Boğdan dediğimiz ama bugünkü Bükreş'e saldırmaları ve Romanya'nın kuzeyi ve Moldova taraflarını ele geçirmesiyle beraber Osmanlı Devleti de Rusya'ya karşı savaş ilan etmiş olacak. İlk etapta aslında şey görüyoruz, yani ilk savaşın bir yılı Osmanlı ve karşı tarafta Rusya var. Yani birebir bir mücadeleyi görüyoruz. Demin başlarken şey söyledik, Osmanlı'nın batılı güçlerle, Avrupalı büyük güçlerle ittifak yaptığı önemli savaşlardan bir tanesi dedik. Ama bu bir yıllık süreçte bile Osmanlı oldukça başarılı bir muharebe sergiliyordu.
Tek başınayken.
Tek başınayken bile. Özellikle Balkanlar'da orada Serdar Ekrem Ömer Lütfi Paşa var ve o çok ciddi başarılara imza attığını kaynaklardan okuyoruz. Kafkas cephesi biraz daha ne diyelim iyi değil. Yani Balkan cephesine göre. Orada da başka bir ne diyelim önemli komutan Abdülkerim Nadir Paşa var ama teçhizatları biraz daha eksik ve Rusya'ya göre daha ne diyelim az olduğu noktasında kaynaklarda görüyoruz ve Kafkas cephesinde bazı yenilgiler olsa da Balkanlarda bir üstünlük söz konusu. Burada yabancı devletlerin savaşa girmesini tetikleyen en önemli şey Rusların Sinop'ta Osmanlı donanmasını yakması. 12 parçalık bir Osmanlı donanması Ruslar tarafından yakılacak ve bu şu anlama geliyor. Karadeniz Rusların ne diyelim hakimiyetine çok ciddi anlamda girmiş olacak. Ve bu da batılı devletleri tedirgin edecek. Yani klasik anlamda sıcak denizlere inme ya da İstanbul üzerinde bir hakimiyet kurma hep İngiltere'yi, Fransa'yı da tedirgin eden bir durumdu. O yüzden İngiltere, Fransa, Avusturya, hatta daha küçük olan Sardunya, Piedmont dediğimiz İtalya'nın ilk nüvesi devletlerle Osmanlı Devleti bir ittifak yapacak ve Rusya'ya karşı 1854 yılından itibaren bir mücadeleye girecek.
İngilizlerin hocam meşhur bir sözü vardır. Zaman zaman da bunu programlarda veya işte başka vesilelerle dile getiriyoruz. Devletlerin, İngilizlerin dostları yoktur, çıkarları vardır derler. Evet. Dolayısıyla savaşları aslında biraz da böyle görmek lazım. Yani batılı devletlerin Osmanlı'nın yanında yer almasının sebebi onu çok sevmesi,
tabii ki,
desteklemesi falan değil yani.
Tabii ki. Yani real politik dediğimiz şey çok önceden beri başlıyor. Yani 17. yüzyıldan beri batılı devletler bunu uygulamaya başlıyor ve aslında şunu da göreceğiz. Savaşın sonrasında imzalanan anlaşmada hükümler, kararlar bir şekilde yazılırken Osmanlı'ya danışılmayacak bile. Dolayısıyla mesele Osmanlı'nın kara kaşı, kara gözü değil. Burada yabancı devletlerin çıkarları oldukça önemli. Ve tabii ki o güçler dengesi, balance of power dediğimiz şey biraz Rusya'nın sıcak denizlere, Anadolu'ya, İstanbul'a, Akdeniz'e inmemesi. En önemli şey bu. 1854'ten itibaren bir çoklu ittifakla Rusya'ya karşı bir cevap verildiğini görüyoruz. Burada da şey var tabii, yani eğer Rusların önemli bir kazanımı olarak Sinop'ta Osmanlı donanmasının yakıldığından bahsettik ama bu ittifak kurulduktan sonra Sivastopol'un düşmesi, yani Rusların elinden alınması meselesi. Önceki programlarda galiba ara ara zikretmiştik. Kırım'ın elden çıkması Osmanlı için çok ciddi psikolojik bir darbeydi. Yani Kırım, çünkü hem Müslüman hem Türki unsurların bulunduğu ve uzun yıllar Osmanlı Fatih döneminden beri Osmanlı hakimiyetinde olan bir topraktı. Oranın kaybedilmesi ciddi bir sorundu. Bu sefer Sivastopol, tam Karadeniz'in tam kuzeyindeki bölgenin alındığını görüyoruz. Ve burada Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre piyesine de konu olan destansı bir mücadelenin verildiğini görüyoruz. Yani Silistre Kalesi 10 bin askerle 80 bin Rus'a karşı savunulmuş. Dolayısıyla çok önemli muharebelerin burada yapıldığında görüyoruz açıkçası.
Evet. Kırım Savaşı'nın Birinci Dünya Savaşı öncesinde bir anlamda bir savaşa hazırlık evresi olarak görülebileceğini söylemiştik. Meselenin Ruslarla alakalı da şöyle bir tarafı var bence hocam. Eğer Rusya bu savaşı kazanmış olsa ve sıcak denizlere inmiş olsa belki Bolşevik ihtilali de olmayacaktı yani.
Muhtemelen.
Çünkü aradan bir 60-70 sene sonra Bolşevik ihtilali gerçekleşiyor. Bu sefer Rus çarlığı çok ciddi bir şekilde güçlenmiş olacaktı. Ve aynen, bu ihtilali bu vesileyle bertaraf etmiş olacaktı. İşte tarihin keşkeleri belkileri olmaz ama insan düşününce hocam hakikaten bu olayların önemli olduğunu görüyor.
Mesela Rusya'nın aslında mesela 1300'lerin ortalarında küçük bir prenslik Moskova'nın etrafında. Ama birkaç yüzyıl içerisinde dünyanın en büyük devleti haline geliyor.
Evet.
Yani 3. İvan, 4. İvan'la başlayan ama senin de o demin bahsettiğin Çarlar, Romanov hanedanı meşhur. Bunların dönemindeki işte Büyük Petro ya da biz Deli Petro diyoruz, o gibi isimler var. Ya da 2. Katerina, bunlar çok kuvvetli ve kudretli Çarlar, Çariçeler. Bu dönemde şunu görüyoruz mesela, Rusya dört yöne doğru büyüyor. Yani bunlardan işte ne diyelim, kuzeye doğru büyürken Kuzey Denizi'ne sınır erişimi olacak. Batıya doğru ve batıya ve kuzeye doğru erişirken Baltık Denizi'ne açılacak. Önemli bir kritik nokta. Doğuya doğru fetihler yapacak, Sibirya'yı ele geçirecek ve Pasifik Okyanusu'na komşu olacak. Ve Katerina döneminde de Kırım'ın işgal edilmesiyle beraber Karadeniz'e inmiş olacaklar. Bu önemli. İlber Ortaylı diyor ki belki bu dört denizden en önemlisi Karadeniz'di. Niye? Çünkü diğer denizler kış şartlarında büyük oranda donuyordu diyor. Yani bir donanmanın faal olabilmesi için Kırım ve Sivastopol bölgesi olmazsa olmazdı yani Rusya için. Bu açıdan yani Osmanlı için hem dini hem Türkiye unsurları barındırması bakımından çok önemli. Ama Rusya'da niye sıcak deniz diyoruz? Çünkü denizler donduğunda donanması hareket edemiyor aslında. Biz bu açıdan pek düşünmüyoruz genelde. Dolayısıyla güney suları, sıcak denizler Rusya bakımından önemli.
Çok pardon hocam, araya giriyorum da. Hep konuşulur böyle yani Rusların sıcak denizlere inme politikası. Ama bunun sebebi bir türlü anlatılmaz işte bu vesileyle.
Yani tek suların donmasıyla açıklanacak bir şey
ama
değil.
Ama en önemlilerinden biri bu olsa gerek yani.
Yani
çünkü hareket kabiliyetini
Kuzey Denizi, tabii ki Baltık Denizi oralar soğuk kış şartlarında çok elverişli değil yani. Onu da not etmekte fayda var açıkçası. Yani meselenin askeri boyutu, denizcilik boyutu da mutlaka ön plana alınmalı. Ama Birinci Dünya Savaşı'nın küçük bir modeli, belki bir öncüsü olarak da görülebilir Kırım Savaşı. Diğer açıdan da aslında savaşa baktığımızda birçok ilki görüyoruz. Yani Osmanlı'nın ilk defa telgraf hattını kullanması, mesela 1855 yılında İstanbul-Şumlu hattının bugün Bulgaristan'ın kuzeyindeki bölgede telgraf hattının tamamlanmasıyla beraber cepheden haberler Balkanlar üzerinden İstanbul'a gelmeye başlıyor. İlk gelen telgraf da ilginç. İşte Rusların elinden Sivastopol'un alındığını bildiriyordu İstanbul'a. Ama telgraf özellikle merkeziyetçilik bakımından önemli, önemli. Ama bu dönemde yine telgrafla beraber haberleşmenin ve bilhassa da savaş muhabirliğinin öne çıktığını görüyoruz. Hem batıda özellikle İngiltere, Fransa gibi bir yerlerde savaştan haber geçen muhabirler ve gazetelerin tirajlarının artması, ne diyelim, o günkü insanların bir şekilde güncel olarak savaş ve son durumdan haberdar olmalarını sağlıyordu. Gazetelerin tirajları yavaş yavaş artmaya başlayacak. Bunlar önemli. Ama bir başka açıdan, belki tıp tarihi açısından baktığımızda bile, hemşirelik kurumunun gelişmesi bakımından çok önemli bir şey ve hemşire deyince belki de ilk akla gelen kişi Florence Nightingale. Bu ne diyelim, savaş sırasında İstanbul'da bulunuyor. Hı hı. Bugün bile onun adıyla bir işte İstanbul'da hastane var. Selimiye kışlası, İngiliz askerlerinin işte ne diyelim bulunduğu bir binaya dönüştürülüyor adeta. Hemşirelik kurumu bakımından da oldukça önemli. Yani birçok bakımdan ilkleri barındırdığını belki söylemek mümkün.
Hı hı. Peki savaş sonrasında hocam Paris Barış Konferansı yapılıyor. Belki bu savaşın hani artık kazananlar ve kaybedenler arasında işte bir takım paylaşımların söz konusu olduğu bu Paris Barış Konferansı. Paris Barış Konferansı Osmanlı açısından ve Rusya açısından ve ittifak devletler açısından neyi ifade ediyor hocam?
Şimdi tabii Kırım Savaşı'nın en önemli sonucu Paris Anlaşması. Hı-hı. Ve bu anlaşmada ne diyelim dile getirilen maddeler. Ama şöyle söyleyeyim, bir defa Kırım Savaşı insan zayiatı bakımından da yüksek bir savaş. Yani yaklaşık tarafların, karşılıklı tarafların 600 bin civarında kayıp verdiğini görüyoruz. Yani toplumsal etkilerinin yüksek olduğunu, demin o söylediğimiz işte askerlerin yaralanması, hemşirecilik kurumunun oluşması vesaire gibi. Hı-hı. Bir diğer husus, mesela bu savaş sonucunda gördüğümüz bir ne diyelim madde, Karadeniz'in askeri güç ve teçhizattan arındırılacak olması. Şimdi burada Rusya yenilen taraf ama ilginç bir şekilde Karadeniz'de Osmanlı ya da Türkiye tarafı dahil olmak üzere askeri güç ve teçhizatın bulundurulmayacağına dair bir madde konuyor. Yani demin dedik ya, eğer bu batılı devletler Türklerin kaşına gözüne sevdalandıkları için girmiş olsalardı böyle bir şey olmazdı. Aynı şekilde Rusların Romanya, Moldova bölgelerindeki nüfuzu sona erdiriliyor. Bu bölgelerde ilginç, Romanya ve Moldova, biz daha çok tarih kaynaklarında Eflak ve Boğdan ya da Memleketeyn, iki memleket diyebildiğimiz yerler, genellikle mümbit topraklarıyla öne çıkıyor. Yani Osmanlı'nın ya da İstanbul'un diyelim, buralar tahıl ambarıydı adeta. Yani Tuna Nehri ve Karadeniz kıyılarından tahıl ve benzeri ne diyelim İstanbul ihtiyaçları gemilerle bugünkü un kapanına gelirdi. Un kapanı. Hmm. Kapan daha çok gümrük anlamına geliyor. Kırım mesela daha çok süt, süt ürünleri, hayvan ürünleriyle biraz öne çıkıyor. Bal temini. Un kapanında eskiden böyle farklı kapanlar olurmuş. Un kapanı, yağ kapanı, bal kapanı gibi. Hı hı. Gemilerle buralara ürünlerin taşınması anlamında önemli. Burada bizim tabii Paris Anlaşması'nda gördüğümüz belki çok önemli bir madde de şu: Avrupalı devletler ilk defa Osmanlı Devleti'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne güvence veriyor. Bu aslında işte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme hikayesinin de başlangıcı olarak da görülebilir. Hı hı. Yani Avrupa devletleri Türk topraklarına güvence veriyor. Ama bu yazılı anlamda verilen güvencenin
hiçbir karşılığı yok.
Karşılığının olmadığını, hı hı, yani bundan sonraki çıkacak savaşlarda da göreceğiz. Yani bundan sonra en yakın planda 93 Harbi dediğimiz yine Osmanlı-Rus Savaşı olacak. Ve Osmanlı çok kötü bir yenilgi almış olacak. Ama en azından bu maddeyle beraber Osmanlı'nın Avrupa düzenine sözde de olsa kabul edildiğini görüyoruz. Bu savaşı önemli kılan bir başka şey de Osmanlı'nın bir dış borçlanmaya ilk defa girmesi. Hmm. Yani bu zamana kadar büyük oranda iç borçlanmalar yapılıyordu. gerek Anadolu'daki, Balkanlardaki ayanlardan, ileri gelenlerden borçlar alınıyor. Gerekse İstanbul'daki bankalardan, yani gayrimüslim de olsa bunların sahipleri borçlanmalar yapılıyordu. Hı-hı. Ama ilk defa Osmanlı Devleti bir yabancı devletten, Avrupalı kreditörlerden faizle borç para alacak ve aslında bundan sonra da bir kısır döngüye yavaş yavaş girdiğini göreceğiz. Hı. Yani yüksek faiz ödemeleri
Duyun umumiyenin kurulmasına kadar.
Duyun umumiye zaten ekonominin iflas etmesinden sonra kurulacak bir kurum olacak. Bizde şey tartışması da vardır. Tam bu dönemde devletin Dolmabahçe Sarayı'nı yapması. Yani alınan borçların ne diyelim yerinde de kullanılamadığı şeklinde eleştiriler de vardır. Ama diğer taraftan mesela İlber Ortaylı şeye vurgu yapar. Batı'daki saraylar gibi Osmanlı'da ne diyelim devlet büyüklerini ya da yabancı misafirleri karşılayacak bir sarayın olmadığını, dolayısıyla protokoler anlamında böyle bir saraya ihtiyaç olduğunu vurgular. Ama nasıl kullanıldığından ziyade ilk dış borçlanmanın yapılması ve bundan sonra da elini verenin kolunu kaptırır prensibince aslında Osmanlı'nın bir faiz sarmalı içerisine gireceğini de görüyoruz.
Evet, hocam çok pardon, buraya isterseniz bir virgül koyalım. Hı-hı. Bir ara verelim, ardından tabii konuyla ilgili daha konuşulacak birkaç önemli husus daha var, onlara değinip ondan sonra belki saat fermanına geçeriz. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızdayız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla beraber tarihin derinliğine yolculuk programımızda bu hafta Kırım Savaşı'nı konuşuyoruz ve onun en önemli sonuçlarından bir tanesi olan Islahat Fermanı'nı inşallah konuşacağız bu programımızın ikinci bölümünde. Hocam, ben aradan önce şey demiştim, yani bu savaşın çok mühim bir takım başka sonuçları da var demiştim ama onlara tabii bu en önemli sonucu ifade ettikten sonra girelim. Kuşkusuz yani Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla bir takım yerleşme hareketleri başlamıştı ama ona Tanzimat'a tam şey dememiştik, yani bir Batı dayatması diyebiliriz dememiştik. Fakat Islahat Fermanı tam anlamıyla Batılı devletler tarafından dayatılan bir fermandı ve Paris Konferansı'ndan önce yapılmış Kırım Savaşı'nın en önemli sonuçlarından bir tanesiydi, değil mi?
Doğrudur. Ve aslında şöyle de söyleyebiliriz. Bizim toplumumuzda, Türkiye'de genel olarak ya da daha çok muhafazakar kesimde Tanzimat'la ilgili bir ne diyelim olumsuz algı vardır. Aslında bu olumsuz algının çoğu kısmı Islahat Fermanı ile ilgili. Yani önceki programlarda Tanzimat Fermanı'na biraz tahlil etmeye çalıştık. Yani orada Müslüm gayrimüslim ilişkilerine ilişkin çok radikal değişiklikler yoktu. Aslında asıl problemin Islahat Fermanı ile beraber başladığını ve toplumda tepkiler geldiğini o zaman da söylemiştik. Islahat Fermanı 1856'da yayınlanıyor. Genel olarak baktığımızda Tanzimat dönemi içerisinde ama fermanın içerisinde değil. Ferman ile belki dönemi birbirinden ayırmak lazım. Tabii Islahat Fermanı, sizin de dikkat çektiğiniz gibi, bir defa Paris Anlaşması'ndan hemen önce Viyana Protokolü müzakere edilirken aslında bu tür konular geliyor. Ve bu müzakereler sırasında özellikle Avrupalı devletlerin elçileri, ki bunlar arasında İngiliz Büyükelçi Stratford Canning oldukça önemli bir yer tutuyor. Bu elçiler reform konularını, özellikle yapılacak nihai anlaşma, Paris Anlaşması'na da dahil etmek istediler. Osmanlı buna hep çekinceli ve yaklaşıyor ve bunu istemiyor. Çünkü gayrimüslim tebası Osmanlı bir iç meselesi, bir iç meselesinin uluslararası bir anlaşmaya madde haline getirilmesi egemenlik haklarına bir ihlal olarak görüyor genellikle. Ve durumun bir anlaşmayla değil de işte sultanın da onaylayacağı bir fermanla halka duyurularak, kamuoyuyla paylaşarak ilan edilmesinin daha uygun olacağı kararlaştırılıyor ve ferman okunduktan bir hafta sonra da Paris Kongresi ya da anlaşması toplanacak. Ama ilginçtir ki direkt zannedersem ismen geçmese de bu fermana atıflar, genel bir atıfın olduğunu görüyoruz.
Paris Anlaşması'nda değil mi?
Aynen öyle. 9. maddesinde ıslahat fermanı ya da reform gibi geçmese de, yani sultanın kendi tebaasıyla ilgili yaptığı reformları işte Avrupalı devletlerin de tanıdığı, işte takdir ettiği falan tarzında daha genel ifadelerin olduğunu görürüz. Ama böyle genel bir atıf olsa da bu şu anlama geliyor az çok: Osmanlı Devleti bu reformları yapmak ya da gerçekleştirmek noktasında bir taahhüt altına girmiş oluyor ki bu da Osmanlı'ya karşı yapılan baskıyı göstermesi bakımından önemli. Yani Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı'nı bu noktada ayırt etmiştik. Tanzimat biraz daha iç dinamiklerle gündeme gelmişti ama Islahat Fermanı tam anlamıyla Batı'nın adeta dikte ettirdiği bir husus olarak karşımıza çıkıyor.
Hocam, Islahat Fermanı ile tabii Batı Osmanlı coğrafyasında bulunan gayrimüslimlerin güvence altına alınmasını sağlıyor. Ve bununla beraber işte Osmanlı'da bir takım işte tarihin eski dönemlerinden beri süre gelen bazı uygulamalar da değişmeye başlıyor. Mesela Osmanlı millet sistemi ile ilgili ilk programlarımızda konuşmuştuk mesela. Bununla alakalı bir takım değişiklikler var. Sonra bir yabancı okulların açılması meselesi var. Bu konuda neler söylersiniz hocam?
Şimdi tabii bu anlaşma aslında millet sistemine noktayı koyan anlaşma diyebiliriz. Çünkü anlaşmaların maddelerine baktığınızda geleneksel o millet sistemi diye tabir ettiğimiz kurallar ya da düzenin büyük oranda ihlal edildiğini, ortadan kalktığını görüyoruz. Ne gibi? Bir defa Müslüm gayrimüslim eşitliği geliyor. Efendim Müslüm cizye vergisi, ki şer'i bir vergi olması bakımından önemli, bunun kalktığını görüyoruz. Bu açıdan Paris Anlaşması ve onun bir parçası olarak görülebilecek ıslahat fermanı geçmişten çok önemli bir kopuşu gösterecek. Yani bundan sonra artık işte Ortodoks milleti, Rum milleti ya da gayrimüslimlerin bir millet olarak tasvir edildiği yapıdan yavaş yavaş daha genel Osmanlı tebası olarak ne diyelim ifade edildiği bir yapıya doğru gidiyoruz. Aslında bundan ne Müslümanlar ne de gayrimüslimler memnun olacak. Müslümanların memnuniyetsizliğini az çok tahmin edebiliyoruz ama gayrimüslimler de özellikle milletler arasında bir eşitliği de getirdiği için ya da gayrimüslimler arasında da bir eşitliği getirdiği için bilhassa Rum Ortodoks milleti tarafından pek hoş karşılanmayacak. Osmanlı'da en kalabalık gayrimüslim topluluk Rum cemaatiydi, Ortodoks cemaatiydi. Gayrimüslimler arasında da bir eşitlik geldiğinde Rumlar protokoldeki birinci statülerini özellikle kaybediyorlardı. Bu anlamdan bir ne diyelim rahatsızlık Rum kesim ya da genel olarak gayrimüslimlerde de olduğunu görüyoruz. Başka ne gibi şeyler var? Dini anlamda gayrimüslimlere verilen haklar var diyelim ya da onların durumlarıyla, statüleriyle ilgili yapılan değişiklikler var. Birincisi, önceki programımızda da ifade ettiğimi hatırlıyorum. Bu dönemi anlamanın anlamayı kolaylaştıracak önemli anahtar kelimelerden bir tanesi karma kelimesi. Yani artık mesela devlet dairelerine gayrimüslimlerin girebildiğini görüyoruz. Bu da ıslahat fermanında açık bir şekilde yazılı durumda. Islahat fermanını Tanzimat fermanından ayırt eden noktalardan bir tanesi de şu aslında. Tanzimat fermanı bütün Osmanlı tebasını ilgilendiren genel hükümler içerirken ıslahat fermanı büyük oranda ve ne diyelim ekser mahiyette gayrimüslimlerle ilgili reformları içeriyor. Yani Müslümanları ilgilendiren konular daha ikincil, üçüncül ya da indirekt konular şeklinde olacak.
Peki Müslümanların haklarının kısıtlanmış olduğu anlamı çıkar mı buradan?
Yani bir defa klasik millet sistemi düşünürsek orada temel bir ayrım vardı. Neydi? Milleti hakime ve milleti mahkûme. Yani Müslümanlar hakim olan unsurlardı. Birincil ya da üstün pozisyonları bir defa kaybediyorlar. Yani en büyük sıkıntı burada. Yani gayrimüslimin işte şehir merkezinde ata binmesine, kilisesinin çanını çalmasına bir defa adamlar ne diyeyim sindiremeyecek Müslümanlar. Bunu çok ciddi bir sorun haline getirecek ve bilhassa dini tepki olarak bunun Müslüman bölgelerde öne çıktığını yoğun bir şekilde göreceğiz. Ama sadece bu devlet dairelerinde değil, genelde mesela devlet dairelerinde gayrimüslimler işte birinci dereceye kadar yükselebilecek şekilde ne diyelim girebilir hale geliyorlar. Bu tarihlerden itibaren biz işte 19. yüzyılın ikinci yarısında son dönemlerinde gayrimüslim kökenli bürokratları da görüyoruz. Ama aynı zamanda eğitimde de bir ne diyelim karma eğitimi göreceğiz. Yani Müslim ve gayrimüslim öğrencilerin aynı okulda okuyabildikleri işte eğitim kurumlarını görmek mümkün. Cizye vergisinin kaldırıldığından bahsettik. Orada da bir vergide eşitlik adı altında böyle bir uygulamanın yapıldığını görüyoruz. Ama karma mahkemelerin kurulması yine başka bir karma durumu gösteren bir şey. Yani orada da yine Müslüm gayrimüslim eşitliği bakımından önemli. Niye? Çünkü klasik dönemde ya da o millet sistemi çerçevesinde bir Müslümanın eşitliği iki gayrimüslimin şehadetine eşittir mahkemede. Ama bunun da artık kalktığını görüyoruz. Kendi dinlerine göre yemin etmelerini görüyoruz. Ve belki Müslümanlar açısından daha da problemli olan bir şey ise Müslümanların din değiştirmesine izin verilmesi. Yani çünkü yavaş yavaş yavaş yavaş demeyelim 1820'lerden itibaren Osmanlı topraklarında illegal olarak misyonerlik faaliyetlerinin başladığını biliyoruz. Yani Müslümanları Hristiyanlaştırmaya çalışan belli ne diyelim tarikatlar, Hristiyan gruplar var. Çok başarılı olmasa da bunların örnekleri var. Ama bunların Osmanlı hukuk sisteminde bir cezası var. Yani bu İslam hukukunda çoğumuzun bildiği işte mürtet ya da irtidat dediğimiz dinden dönme hareketinin cezası genellikle katildir. Bunu da genelde şu şekilde yorumluyor İslam hukukçuları. Özellikle Hazreti Peygamber döneminde bazı müşrikler sırf İslam diniyle alay etmek için sabahleyin Müslüman oldum, akşamleyin geri döndüm tarzında eylemlerde bulunuyorlardı. Sırf alay etmek, İslam'ın haşa değerini düşürmek gibi. Dolayısıyla bunun yasaklanması konusunda ciddi bir ne diyelim yaptırımın konulduğunu görüyoruz. Ama bu konuda Stratford Canning, özellikle İngiliz Büyükelçi çok büyük bir mücadele veriyor. Ve onun anıları da Türkçe yayınlanmış durumda. Bu tür gayrimüslimlere ne diyelim haklar verilmesi noktasında ciddi bir gayreti olduğunu ifade etmek lazım. Bir başkası mesela kiliselerin artık tamir edilmesine izin alınmayacak. Ancak sıfırdan inşası olunursa izinlerin verildiğini görüyoruz. Masonluk teşkilatının bu tarihlerden resmi itibaren resmi bir şekilde kurulduğunu görüyoruz. Yani aslında birçok nokta itibariyle bir sekülerleşme hareketini, işte çağdaşlaşma, batılılaşma ne derseniz deyin, bunların büyük oranda ıslahat fermanıyla gerçekleştiğini görüyoruz.
Yani, Devlet-i Aliye'nin temel hukuk kaidelerinden bir tanesi şer'i hukuk sistemiydi. Ondan yavaş yavaş vazgeçildiği bir dönem başlamış oluyor.
Tabii. Hatta Tanzimat'la ilgili programımızı yaparken şunu söylemiştik. Ferman nasıl başlıyordu? Besmele ile Tebareke suresinden birinci ayetle başlıyor. İlk paragraf şeriata uyulduğundan dolayı devletin nasıl ilerlediğini vesaire söylüyordu. Ama stat fermanında böyle bir şey yok. Ve büyük oranda gayrimüslimlerin haklarının genişletildiğini, Müslümanlarla eşit hale getirildiğini görüyoruz. Bir diğer şey de gayrimüslimlerin belki hoşnut olmadığı bir şey askerlikle ilgili. Orada da eğer hukuki anlamda Müslüm gayrimüslim eşit olacaksa askerlik de yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla ilk yapılan düzenlemede 1555 hala yani savaş sırasında yapılan bir düzenlemede Hristiyanlardan ya da gayrimüslimlerden de asker alınması ve miralaylığa kadar yükselebileceklerine dair bir düzenleme yapılıyor. Ama gayrimüslimler bunu kabul etmiyorlar. belli bölgelerde isyan eden gayrimüslimler oluyor ve sonuç itibariyle bu konuda bir düzenleme gidilerek askerlik yerine bedelli askeri diye bilinen bir ücret ödemesini.
Bedelli askerlik.
Bedelli askerlik deyince belki bugün yanlış anlaşılabilir ama o dönemde sadece gayrimüslim tebanın belli bir bedel ödeyerek askerlik yapmış sayıldığında ifade etmiş olalım.
Yani mesele tam anlamıyla Batı'nın Osmanlı coğrafyasında bulunan gayrimüslimlerin haklarını, hukuklarını güvence altına alma ve onlara sağlık, yani tırnak içerisinde onlar açısından bakarak söylüyorum, sağlıklı yaşayacakları, tabii, bir Osmanlı vatandaşıymış gibi yaşayacakları bir zemin oluşturma, tabii, üzerine inşa edilmiş.
Ve demin başta da ifade ettik, yani bu konu onların Osmanlı iç işlerine karışabilecekleri çok uygun bir ortamda hazırlıyordu.
Evet, evet.
O açıdan önemli ama demin ya bu hukuki ortamı belki biraz daha açmak gerekirse, geçen programımızda yine Tanzimat'ı anlatırken şunu söyledik. Fermanın sonu ne diyordu? Yeni gelecek kanunları bekleyin diyordu. Ve Meclisi Valayı Ahkam-ı Adliye'nin aslında bir dizi kanun yaptığını vesaire söylemiştik. Birkaç tane örnek vermek gerekirse, işte mesela 1843 yeni ceza kanunu, 1850 yeni ticaret kanunu, 63 deniz kanunu, 69'da nizamiye mahkemelerinin kurulması, artık yavaş yavaş İslam hukukunun aile hukukuyla sınırlı hale getirilmesi. Bunların hepsi aslında yavaş yavaş ne diyelim sekülerleşme anlamında okunması mümkün. Dolayısıyla o klasik dönemdeki millet sistemindeki cemaatlerin adli özellikleri de yavaş yavaş kayboldu. Hatta bu gayrimüslim milletlerin de sekülerleştiğini söyleyebiliriz. Yani diyelim ki Ortodoks cemaatini yöneten kesim arasında sadece dini ruhban sınıf değil, seküler insanların da girdiği, bu milletlerin kendilerine ait bir meclis oluşturdukları, karma yapılı bir meclis. Yani hem dini sınıftan, ruhban sınıfından hem de dini olmayan sınıftan kimseler gelecek. Ve daha da ilginci, bu gayrimüslim toplulukların nizamnameleri olacak, hı hı, meclislerini. Ve bu nizamnameler Türkiye'de, Osmanlı'da anayasacılığa giden süreçte de önemli olacak. Yani ileride muhtemelen bu kanunu esası, ilk Osmanlı anayasası ya da parlamentosunu da konuşuruz. Hı. Ama bu meclislerin 1860'lı yıllarda oluşturdukları nizamnameler bunda önemli bir adımı teşkil edecek diyelim.
Hı hı. Hocam şimdi meseleye bir de hani şu İnsanların, dinleyicilerimizin veya işte tarih alanında okuma yapan kişilerin kafalarında soru işareti kalmaması açısından soruyorum bunu. Mesela Osmanlı İmparatorluğu medeniyeti farklı kültürlerden devraldığı mirası da harmanlayarak oluşturmuştu. Hı-hı. Yani Hristiyan kültüründen, Bizans kültüründen de bir şey alarak inşa etmişti. İslam kültüründen bir şey alarak inşa etmişti. İşte İran kültüründen, Fars kültüründen bir şey alarak da inşa etmişti.
Ve bunu yaparken hiç gocunmamıştı.
Kesinlikle. Yani dolayısıyla yabancıların tecrübelerinden istifade etme hususunda Osmanlı'nın işte böyle diğer o dönemde bu yaşayan devletler gibi dışlamacı bir yaklaşım sergilemediğini görüyoruz. Yabancıların Osmanlı bürokrasisinde görev almalarının ne gibi bir sakıncası olabilir? Yani bunu biraz şeytan avukatlığını yaparak, hı-hı, soruyorum. Mesela şimdi insanların akıllarına şu geliyor. Mesela Balyan ailesi diye bir aile çıkmış ortaya ve, hı-hı, Dolmabahçe Sarayı gibi
Çok önemli mimari eserleri imza atmış.
Yani ne gibi bir sakıncası olabilir sorusunu sorarsak ne söylersiniz?
Ya şöyle, aslında buradaki sakınca şu. Bu insanlar devlete sadakatlerini koruduğu sürece bir sakıncası yok.
Evet.
Yani temel soru şu. İslam toplumlarında ilk defa mı bir gayrimüslimin bürokraside çalıştığını görürüz? Hayır. Hı-hı. Yani hilafetin eski devirlerinde bile Emeviler döneminde Şam'da bürokraside Hristiyanların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir hukuki açıdan bu mümkün mü? Mümkün. Burada önemli olan, tekrar ediyorum, bu insanların Osmanlı gibi davranması, devlete, sultana, üstlerine sadık bir şekilde hizmet etmeleri önemli olan.
Ki zaten yine araya gireyim, özür dilerim hocam. Devşirme usulünde de Yani Osmanlı İmparatorluğu bir yeri fethettikten sonra oradaki çocukları alıp onları Müslümanlaştırıp o şekilde Enderun'da yetiştirip devlet görevlisi haline getiriyordu değil mi?
Aynen. Yani? Ve devşirmenin en önemli ne diyelim noktası neydi? Bu insanların mesela İstanbul'da bir aileleri yoktu. Hı-hı. En önemli dayanakları sultandı aslında. Evet. Her şeylere gidi onların. Asıl onlara devlete besledikleri sadakat onları ön plana çıkartıyordu. Bu açıdan tekrar edelim. Bu insanlar, gayrimüslimler devlete sadık ki öyleleri yok mu? Var. Olduktan sonra bir sıkıntı yok. Ama bir başka ters bir örneği de verelim. Farklı örnekleri hep tarihten bulmak mümkün. Şeyi düşünün. 1821 Mora isyanı, Yunan isyanı. Şimdi ne oluyor orada? Bugünkü Fener Rum Patrikhanesi'ndeki işte patriklerin ne diyelim özellikle tercüme odasında çok sayıda gayrimüslimin olması nedeniyle belli bilgileri elde edip bunu karşı tarafa isyan eden Rumlarla paylaştıkları için bir patriğin idam edildiğini biliyoruz. Hala o kapı kilitlidir. Kin kapısı olarak bilinir. O tarihten sonra tercüme odası kurularak Osmanlı tercüme işlerini Müslüman bürokratlar yetiştirerek, yabancı dil öğreterek sağlıyor ve hariciyesinde ve ne diyelim bu tercüme işlerinde yabancılara pek güvenmiyor tarihten sonra. Dikkatli olmak lazım. Bunların sadakatleri önemli.
Yani liyakat ne kadar önemliyse sadakat de en az o kadar önemli aynen, değil mi?
Aynen. Kesinlikle. Evet. Ama ikisi birlikte olunca evet, güzel oluyor. Yani liyakat olmadan sadakat olursa da çok bir şey ifade etmiyor
yani
açıkçası.
Yani şu son söylediğiniz cümle çok önemliydi. Kendi içerisinde Müslümanlardan birilerini bulup yetiştirip tercüme odası kuruyor dediniz. Aynen. Yani şunu diyebilirdi. Bunlar Müslüman gelsinler burada çevirsinler ama adam dil bilmeyince nasıl çevirecek yani?
Ve işte o zaman daha 2. Mahmut döneminde Babıali'de tercüme odası kuruluyor. Ve aslında tanzimat bürokratlarının neredeyse hepsi bu odadan yetişiyor. Evet. Gerekirse Avrupa'ya gönderiliyorlar, dil öğreniyorlar vesaire. O yüzden bu ihtiyaç orada çok net bir şekilde hissediliyor açıkçası.
Hocam son 1-2 dakika. Bir sonraki programımızda yine bunu konuşmaya devam edelim. Islahat fermanının ve sonuçların. Çünkü daha masaya yatıracağımız çok şey var. Ama son soru olarak, bu programın son sorusu olarak şunu sormak isterim.
Buyurun.
Osmanlı'ya hep hasta adam deniyordu. Yani işte şeyin 19. yüzyılın sonunda yaşanan gelişmeler anlatılırken Batı'nın Osmanlı'ya hasta adam gözüyle baktığını ifade eder tarihçiler. Osmanlı'ya hasta adam denilmeye başlandığı tarihin bu tarihlere denk geldiğini söyleyebilir miyiz?
Evet. Aslında tam da bu programımızın başında konuştuğumuz Kırım Harbi sırasında Rus Çarı 1. Nikola'nın bu tabiri kullandığını görüyoruz. Ve normalde 18. yüzyılda 1700'lerde Osmanlı'nın en büyük rakibi Rusya. Ve Rusya'nın o işte küçük bir prenslikten nasıl dünyanın en büyük devleti haline geldiğini coğrafi olarak demin ifade etmeye çalışmıştım. Bu genişlemenin önemli bir kısmı da Osmanlı'nın aleyhine oluyor. İşte Kırım'ı kaybediyor, Kafkaslar'da vesaire toprak kayıpları oluyor. 18. yüzyıldaki birçok karşılaşmada ve hatta 19. yüzyılda da daha sonra Ruslara karşı önemli Osmanlı yenilgileri var. Ve Rusya bunu daha bu dönemlerde hasta adam ifadesiyle bir şekilde dile getirmiş oluyor. Ama şunu da dikkatlerden kaçırmamak lazım. Osmanlı'ya hasta adam denilmesi onun o dönemde büyük bir güç ve devlet olmadığını göstermez. Yani Osmanlı'nın hasta adam diye tarif edildiği dönemde İlber Ortaylı diyor ki hala dünyadaki batıdaki protokolde 5. 6. sıradaydı diyor büyüklükte ve kudrette, güçte. Dolayısıyla dünya tarihini şekillendiren ilk ne diyelim 5-6 devletten birisiydi hasta olmasına rağmen, eğer bunu kabul edeceksek. İşte geriledi, her şey mahvoldu, yıkıldı gitti falan tarzı bir açıklama doğru değil. Evet, yani belli ne diyelim savaş meydanlarında alınan yenilgiler vesaire var. Yabancı devletler hasta olarak görmeyi arzu ediyorlar, bunu dile getiriyorlar. Ama bu henüz Osmanlı'nın yıkılışı için erken bir dönem.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam.
Rica ederim.
Keyifli bir söyleşi oldu yine. İnşallah bir sonraki programımızda yine Saat Ferman'ın sonuçlarını konuşmaya devam edelim. Çünkü orada ortaya çıkan bir yeni Osmanlı hareketi var. Onları da masaya yatırsak iyi olur diye
evet,
düşünüyorum.
Evet, yavaş yavaş aslında Abdülhamit dönemine doğru geliyoruz. Evet. O dönemin fikri anlamdaki kavramları bakımından yeni Osmanlılar da önemli olacak tabii ki.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla beraber ıslahat fermanını konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.